Sayfa 310. Habib, kurdu hatırlatan pırıl pırıl gözleriyle etrafı kolluyor, Şerif'in birkaç günden beri iyice değiştiğine dikkati çekmek istiyordu. Muzaffer'in ölümüyle hiçbir şeyin değişmediğini görmüş, durumu değiştirmek için ne yapılması gerektiğini günlerden beri ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Bunda da yalnız değildi. Köyün küçük toprak sahipleri, hatta topraksızları da kendisiyle birlikteydi. Hanımın üzerine çevrilmeye çalışan sahipsiz toprakları ele geçirmek. Muhsin ustayı dinliyor ama sahipsiz topraklara nasıl, hangi yoldan sahip olunabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Bir zamanlar Muzaffer Bey, şimdi de Muzaffer Bey mirasçısı olmasa da topraklar hiç değilse 15-20 ailenin geçinmesine yarayabilirdi. Muhsin usta, anlatıyorsunuz da şaşıyorum dedi. Yahut da şaşılacak hiçbir şey yok. İnsan içinde yaşadığı şartların adamı oluyor zamanla. Mesela bu güllü. Habib serap diye düzeltti. Muhsin usta güldü. Yeni şartların serabı eskiden güllüydü. Servet, ferah serap yapmış. Serap yahut güllü ne iyi kızdı. Hele Kemal'le sevişirken. Ne fedakar kızdı. Ne babasına benzerdi ne de başkalarına. 3 gündür dinlediğim şeylerle eski güllünün hiç alakası kalmamış. Geç vakte kadar oturdular. Başta Şerif usta oradakilerin hepsinde takdir hissi yaratmıştı. Güllü'nün eski hayatı, yalnız Habib. Eski çamların bardak olduğunu düşünüyor, sahipsiz toprakların yeni sahibine diş bilemekten geri kalmıyordu. Kalkıldı, evlerin yolu tutuldu. Muhsin usta da iyi geceler dileyip ayrıldıktan sonra Habib arkadaşlarını kahve içmeye davet etti. Köşeyi döndüler, ışık vardı pencerelerinde. Birden hatırladı. Karısını doğum sancıları içinde bırakıp çıkmış, sonra da unutmuştu. Arkadaşlarına şimdi geliyorum dedi, evden içeri girdi, bir çocuk viyaklaması. Kapı açıldı, genç bir kadın, Habib'i görünce çekinerek tekrardan girdi. Az sonra birkaç kadın birden çıktılar. Müjdemizi isteriz Habib ağa. Şaşaladı, niye, ne var ki? Bir oğlun oldu. Habib sevinçten çılgına dönerek arkadaşlarının yanına koştu, müjdeyi verdi. Bir oğlum oldu arkadaşlar. Tebrik edildi, kucaklanıp öpüldü. Sonra Mustafa'nın şerefine kafaları çekmek, bu mutlu geceyi kutlamak için köy bakkalının evine dayanıldı. Uzun boylu hassiz adam kim bilir kaçıncı uykudaydı. Uyandırıldı. Don paça evden çıktı, dükkanı istemeye istemeye açtı, istedikleri rakıyı verip kurtuldu. Sabaha kadar içildi. Şafak sökerken Habib'ten başka hiçbirinde derman kalmamıştı. Ayrılındı. Habib yatmak istemiyordu. Şişede son 2 parmak rakıyı da tek başına içtikten sonra evinin yolunu tuttu. Babası, anası, kardeşlerinin karıları oradaydı. Habib ilk defa baba olanların o içten heyecanıyla kıpkırmızı bir kenara ilişmek istedi. Babası bırakmadı. Ulan dedi dangalak, çocuğun yüzünü açıp baksana. Nesine bakayım bire baba? Yüzüne nesine bakılır? Kulakları uğulduyordu. Kalktı. Halsizce gülümseyen karısının yanı başındaki kundağın tülbendini kaldırdı. Kırış kırış, mosmor bir çocuk yüzü uyuyordu. Bu muydu? Bu mosmor et parçası mıydı? Tülbendi tekrardan örttü. Anası sordu, beğendin mi? Ağlarının yanına çökerken, nesini beğeneceğim dedi. Et gibi, el kadar bir şey. O yarın seni nasıl utandıracak gör. Babası uyuz diye takıldı. Sen de tıpkı onun gibiydin. Böyle mi doğduydun anandan? Söylesene avrat, foyalarını meydana döksene şunun. Geniş kalçalı ihtiyar kadın onu doğurduğu geceyi, yıllarca önceki geceyi hatırlamıştı. Kış, kıyamet, yer yerinden oynuyordu. Kocası şimdi hatırlayamadığı bilmem ne savaşına gitmiş, onu 2 çocuğuyla yapayalnız bırakmıştı. Komşulara bereket versin. O kıtlık, o ana baba gününde yalnız bırakmamış, ellerinden geleni geri koymamışlardı. İçini çekti, kocası. Ne o dedi, deryada gemilerin mi battı? Duymadı bile. Yine dalgaya düştüğünü anlayan kocası dalgasına taş atmadı. Yalnız oğullarına göz kırptı. Karısının ne fedakar, ne bulunmaz, ne Osmanlı olduğunu bilirdi. Geceyi oracıkta uyuklayarak geçirdiler. 5 Cadillac'ın korna sesiyle uyandıkları zaman kuvvetli güneş pencereden içeri bir sütun gibi vurmuştu. Herkes olduğu yerde uyuyakalmıştı. Önce Habib sıçrayıp kalktı, sonra ağaları. İhtiyar babaları şehre gidecekti. Oğulları dağılmadan taşı yine gediğine koydu. Ailemiz bir nüfus daha çoğaldı, unutmayın. Bunun ne demek olduğunu bilen oğullar peşin göz göze geldiler, sonra başlarını Hu'nun penceresine çevirdiler. 5 Cadillac çiftliğe doğru tozu dumana katmış gidiyordu. Güllü direksiyondaydı, yanında Zekai, arkada Hamza ile Berber Reşit. Güllü'nün göz kapakları şiş şişti. Gece fazla kaçırmış, ondan sonra da Zekai ile boğuşmuştu. boyuna esniyordu. Usta bir manevrayla çiftlik kapısından girdi, ulu dutların yanında durdu. Odasına kapanıp hemen uyuyacaktı. Direksiyondan atladı. Beton evin merdivenine koşar adım giderken duvara dayanmış, kendisine melul mahzun bakan Şerif ustayı gördü, durdu. Merhaba. Merhaba abla. Ne var ne yok, nerelerdesin? Şerif küskün küskün başını eğdi, cevap vermedi. Güllü delikanlının dargın olduğunu anlayarak üsteledi. Ha, nerelerdesin? Baş sertçe kalktı. Sen nerelerdesin? Ben mi? Genç kadın şaşırmıştı, döndü. Beş kadillaktan tarafa baktı. Berber Reşit'le Zekai birbirlerine sokulmuş gözetliyorlardı. Sinirlendi. Akşam tam zamanında Zekai'nin soktuğu fiti hatırlayarak Şerif ustaya döndü. Usta, sen dedi. Genç adamın laubali, hatta kocası yahut sevgilisiymiş gibi sert bir tutumla soruşu hoşuna gitmişti. Paşazadelerdeydim. Geceyi de orada mı geçirdin? Evet, ne var? İçini çekti. Bir şey yok, merak ettim de. Merak mı ettin? Sahi mi? Beni mi? Cevap alamadı. Odasına çıktı, çabucak soyundu, yatağa girdi ama uyku tutmak ne mümkündü. Şerif usta hep o %100 erkek haliyle içine içinin derinliklerine yerleşmiş hesap soruyordu. Sen nerelerdesin? Geceyi orada mı geçirdin? Merak ettim de. Uykusu kaçtı. Merak etmişti demek. Demek bütün gece onu düşünmüştü. Kendini, yalnız kendisini. Halbuki kendisi yorganı atıp hırsla kar yoladan atladı. Ne diye o suratsız herife yenilmişti sanki. Pencereye gitti. Şerif usta oradaydı. Çinko örtmelerin altında. Yalnız başına oturmuş, traktör parçalarıyla uğraşıyor, hafiften bir türkü mırıldanıyordu. Bir ara yanına üvey kardeşi Fatma'nın usulcacık geldiğini, ustanın ağzına sigara verdiğini, kibrit çaktığını gördü. Boğulacak gibi oldu, pencereden nefretle çekildi. Yoksa o kızla aralarında bir şey mi vardı? Pencereye tekrar sokuldu, kız tam da karşısına çömelmişti. Eteklerini filan indirmeye lüzum görmemişti. Delikanlının bakıp bakmadığını uzun uzun kolladı, bakmadı. Değil etekleri altında gözüken bacaklarına, yüzüne bile bakmıyordu. Ferahladı. Onda gözü olsa kendisiyle ne diye o tarzda konuşsundu. Ama gözleri fena yanıyordu. Biber eklenmiş gibi. Şu kız da ne diye gelip karşısına çömelmişti sanki. Ortalık kararıncaya kadar pencereden çekilmedi. Zekai'den birdenbire öyle nefret etmişti ki. Yalnız Zekai'den değil, Zekai methedenlerdendi. Ne Reşit, ne analıkları, ne paşazade, ne de metresi. Zekai'nin sosyetik oluşu, Şerif Usta'nın olmayışı da umurunda değildi. Seyyari bacı yemeğe çağırdı, gitmedi. Orada, masanın başında Zekai'nin yüzüyle karşılaşmak istemiyordu. Kızıyordu ona. Keşke umumi vekaletnamede vermeseydi. Kar yolasında gözlerini tavana dikmiş, Şerif Usta'yı düşünüyordu. Bir ara yan döndü, iri yıldızların pırıldamaya başladığı muhteşem Çukurova göğüne daldı. Şimdi kalksa, odadan çıksa, beton evin merdivenlerini usul usul inse, avluyu sessizce geçse, Şerif Usta'nın odasına varsa, kapıyı avcunun içiyle çalsa, Şerif karşısında onu görünce ne yapardı acaba? Şerif de aynı şeyleri düşünüyordu. O da yatağına sırt üstü uzanmıştı. Gözlerini yıldızlara değil, kalın camlı gemici fenerine dikmişti. Hu'dan çıksa, avluyu geçse, hanımın penceresine tırmanıp içeri atlasa, karşısında onu görünce ne yapardı acaba? Sigarasını tükenenin ateşinden tazeledi. Bağırır mıydı? Kıyametleri koparır mıydı? Yatağına oturdu. Ne çıkardı? Bağırıp çağırsa, başına milleti toplasa. Millet de kim? Reşit'le koca burun değil mi? Çok çok rezalet çıkar. Herifler dandun ederler. İş yumruklaşmaya dökülür. Sonra? Doğuran kısrak utansın diye sigarasını yere atıp ezdi. Hu'dan çıktı. Bu gece çiftlikte erken yatılmış olacaktı ki Hu'ların pencerelerinde ışık yoktu. Avluyu geçmedi. Sağdan dolaştı. Çinko örtmelerin oradan hanımın penceresine geldi. Pencere yerden bir adam boyu yüksekliğindeydi. Sıçradı. Kenar tahtasına tutundu. Ama kendini yukarı çekemedi. Kalbi kötü kötü çarpıyordu. Korkudan değil. Kimden korkacaktı? Ne Reşit, ne Zekai, hatta ne de Hamza. Hamza'nın köye gittiğini biliyordu. O da ihtimal şu sıra muhtarın kızıyla beraberdi. Beraber değil de çiftlikte olsa Reşit'le Zekai'nin yardımına gelseni çıkardı. Kendini yukarıya çekti. Kısalı bir gaz lambası odayı yarı yarıya aydınlatıyordu. Karyolaya baktı, boştu. Görünürlerde hanım filan yoktu. İyice dikkat edince oda kapısının da aralık olduğunu anladı. Yere atladı. Nereye gitmişti, yoksa Zekai'nin odasında mı? Birdenbire bozuldu. Herhalde oradaydı. Zekai'nin odasında olduğuna öyle kanaat getirmişti ki sinirleri gerildi, yüzünü sıcak bir kan kapladı. Pis orospu diye mırıldandı. İt nefisli rezil karı. Hu'nun yolunu tuttu. Pencereler karanlıktı. Niçin? İdare lambasını söndürmemişti giderken. Yoksa kendiliğinden mi sönmüştü? Kapıyı itip girdi. Kibrit çaktı. Güllü oradaydı yatağında. Çatık kaşlarıyla heyecanlı oturuyordu. Şaşaladı. Kibrit söndü. Tekrar yakmak istedi ilkin. Beceremedi. Sonra yaktı. Genç kadın söndür onu dedi. Genç adam söndürdü. Yaklaş. Yaklaştı. Yanıma otur. Oturdu. Nerede olduğumu, dün geceyi nerede geçirdiğimi sor. Beni merak ettiğini söyle dedi. Şerif Usta duydu, anlamadı. Kulakları uğulduyordu. Bu kadarını kabil değil düşünmemişti. Olacak şey miydi? Hanım, koca Muzaffer Bey'in hanımı, zengin kadın. Ama olmuştu işte. Böyle zengin kadınların hovardalıklarına dair çok şeyler işitmişti. Para, pul, giyim, kuşam, hatta genç yakışıklı koca. Bununla beraber suratına bakılmayacak kadar çirkin, hirpani biriyle de. Kaldı ki kendisi gençti, yakışıklıydı. Sorsana be. Neyi? Neyi mi? Nerede olduğumu, geceyi nerede geçirdiğimi? Ha dur, o kız ne geziyor senin yanında? Hangi kız? O kız işte, Fatma. Hatırladı. Hiç, öyle. Niçin yüz veriyorsun? Ağzından kaçırıverdi. Yüz verecek başkası yoktu da. Genç kadın elinin tersiyle delikanlının ağzını hafifçe vurdu. Delikanlı ufacık eli nasırlı kocaman avcuyla tuttu, öptü. Sonra makine yağı kokan yatağa yuvarlandılar. Ama genç kadın yüklü karnında sıkıntılı bir sancıyla doğruldu. Delikanlının kuvvetli kollarını itti. Karanlıkta yüzü belli olmuyordu, ıstırap çekiyordu. Ne var, ne oldu? Sıkıntıyla hiç dedi. Nasıl hiç? Ben bir şey mi yaptım? Sorma Şerif, bırak şimdi. Ayağa kalktı, yüklü karnını avcuyla sıvazlıyordu. Dün gece Paşazade'nin orada da buna benzer bir ağrı duyduğunu hatırladı. Çok sarhoş olduğu için üzerinde durmamıştı. Şerif de kalktı. Geçti mi? Geçti, gidiyorum ben. Şerif cevap vermedi. 14. Her şey Berber Reşit'in istediği biçimde zekaiden yana gelişirken birden bir duraklama olmuş, hanım ikisinden de yüz çevirmişti. Zekai şaşkına dönmüştü. Neden, niçin, ne yapmıştı? Sarhoşluğundan faydalandığına mı içerlemişti? Reşit ise çiftliğin hassas barometresi leblebiden nem kaparak sabırsız durumun gelişmesini bekliyordu. Günlerce kuru karısıyla bu meseleyi indirip kaldırdılar. Zekai'nin pabucu dama atılmıştı, görüyorlardı. Hatta bunun Şerif Usta'dan ileri geldiğini de anlıyorlardı. Ama karışmıyor, bilhassa dillerine sahip olmaya çalışıyorlardı. Güllü'nün büyük analığı hayretler içindeydi, o da anlamıştı. Zekai'nin gözden düştüğünü anlamıştı pekala ama ağzından şeker, balakan, sözü sohbeti yerinde efendiden adam tepilir de bir makinist parçasına yüz verilir miydi? Deli miydi bu karı? Zaten hep aklının dikine giderdi. Yalnız kaldıkları zaman Reşit, sen işine bak avrat diyordu. Berber Reşit yolu yoluyla, ormanı da baltayla açmasını bilir. Bir hafta öncesine kadar Zekai ile hemen her saat beraberken bir haftadan beri adamdan kaçar olmuştu. Yazının kazık gibi herifi, babamın oğlu değil ya. Kuru karı da biz kendimize bakalım diyordu. Tabii kendime bakacağım. Bana ne Zekai'den yahut Şerif'ten. Hanım hangisine meylederse ben de ondan yanayım. Doğrusu bu. Ertesi gün Güllü 5 kadillaka kuruldu, seslendi. Şerif, genç adam koşarak geldi. Buyur abla, geç direksiyona. Geçti. Nereye? Nereye olursa gezdir beni. Araba Reşit'le Zekai'nin şaşkın bakışları önünde çiftlikten çıktı. Yolda Güllü sordu. Bana niçin abla diyorsun? Delikanlı direksiyonu sol eliyle idare ederek arkaya döndü. Dil alışkanlığı. Birbirlerine gülümsediler. Şerif, seninki çok fena oldu dedi. Kim? Zekai. Niye? Niyesi var mı? Herife eşekten düşmüşe döndürdün. Güllü bir kahkaha attı. Gerçekten de eşekten düşmüşe dönmüştü adam. Umursamadı. Dönmüşse dönmüştü. Hiçbir zaman sevememişti. Paşazadelerdeki geceye lanet ediyordu. Ne diye pas vermişti sanki? Zekai de çiftlikte sırtıyla dayandığı ulu dutlardan birinin gövdesi önünde aynı şeyi düşünüyordu. O gece niçin pas vermişti? Ayaklarının dibinde kuyruk sallayarak yaltaklanan köpeklere görmeden bakıyor, bu işin nereye varabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Nereye varabilirdi ki? Bir sigara yaktı. Kaba saba bir delikanlıdan başka bir şey olmayan o yakışıklı oğlanla mı evlenecekti? Pek sanmıyorum ama böyle bir şey olursa delikanlının ilk fırsatta kendisini sepetlemek isteyeceğinden şüphesi yoktu. O gece Paşazade'nin salonunda yalnız kaldıkları sıra tam zamanında söylediği, daha doğrusu tavsiye ettiği şeyi hatırladı. oğlanın sepetlemesini tavsiye etmişti. Bu sırada berber Reşit peydahlandı. Elinde bir çuval parçası yanından geçti, bakmadı bile. Karşı çiğit deposuna gitti. Elleri arkasında kapıda durdu. İşçilerin aktarmakta oldukları çiğitleri seyre daldı. Çok namussuz, bencil, çıkarı için dünyayı yakmaktan çekinmez bir rezil olduğunu yeni anlamıştı. Bir hafta önce neler konuşmuşlardı? Nasıl sakalının altına girmiş, Şerif'in atılması için ne tavsiyelerde bulunmuştu? Yere tükürdü. Hepimiz istiyoruz senin evlenmesini bey demişti. Senden iyisini mi bulabilir? Babası, anası, analıkları hepimiz razıyız. Paşazade de kulağını büksün, bu iş olsun. Şerif'in dehlenmesi kolay, sen onu bana bırak. Ağır ağır yanına gitti, kolunu tuttu. Ne dedin bu işe? Berber Reşit bakmadı bile. Ne diyeceğim? Keyif onun, köy Mehmet Ağa'nın. Savuştu gitti. Zekayı sarsılarak arkasından uzun uzun baktı. Adam kerpiç huların köşesinde kaybolduğu halde hala bakıyordu. Neden sonra içini çekerek geri döndü, Dut'un yanına geldi. Bu çiftlikte hiçbir iş kalmamış mıydı yani? Yoksa genç kadın mı bu türlü davranmasını tembihlemişti? Kaşları çatıldı, olabilirdi. Olabilirdi çünkü bu kadar çabuk değişivermesini başka türlü izah edemiyordu. İçinden Reşit'i tokatlamak geçti. Berber Reşit Cemşir'in yanındaydı. Dünyadan habersiz Cemşir bağdaş kurup oturmuş sigara içiyordu. Etrafını karıları kızları çevirmişti. Berber Reşit Cemşir'in büyük karısına sertçe döndü. Sana bana bok yemek düşer. Biz kaç paralık it oluyoruz da işine karışıyoruz onun. Onun aklı bizimki kadar etmez mi? Gönül kimi severse güzel o dememişler mi? Demişler ama Reşit ağa. Ne aması, aması ne? Bir makinist parçası koskoca bir beye değişilir mi? Reşit adeta köpürdü. O bey ise bereki de genç. Güzel delikanlı şurada dururken tutar da yazının kırantasıyla evlenilir mi? Ondan da evlenmez, gör de bak. Cemşir kaba kaba uzun uzun güldü, sonra Kürtçe babasının kızı dedi. Reşit elini uzattı. Tokan ulan Cemşir. Tokalaştılar. Reşit, dağ taş malı var dedi. Gönlü kimden isterse onunla evlensin. Yahut evlenip de ne yapacak, evlenmesin. Ben olsam onun yerinde Pakize gibi yapardım. Gözleri daldı. Paşazadelerdeki o geceyi, Pakize ile geçirdikleri saatleri hatırladı. Kadın nasıl alay etmişti. İçini çekti. Ah gençlik ah. Aklından yine Güllü geçti. Uzağa gitmeye ne hacet. Genç güzel olsaydı da kızı şuna buna kaptıracağına kendi kapsaydı. Şimdi şu anda nerede ne yapıyorlardı acaba? Hiçbir şey yaptıkları yoktu. Beş kadillak münazalı tarlalara doğru ağır ağır gidiyordu. Şerif Usta direksiyonu hep aynı şekilde sol eliyle idare ediyor, arkada oturan hanımla da konuşuyordu. Yarım sağ yapmıştı, Güllü. Muhsin Usta iyi insandır dedi. Mahkemede öyle bir şahitlik yaptıydı ki, yoksa Hamza o kadar da ceza yemeyecekti. Muhsin Usta 1, Pakize 2. Demek çok severdin Kemal'i. Güllü cevap vermedi, gözleri uzaklara, ta uzaklara daldı. Kemal ölmeseydi daha mı iyi olurdu acaba? Ne olurdu? Askerden dönmesini beklerdi. Belki de dönmüş olurdu şimdiye. Tekrardan fabrikaya girerdi. Ustabaşı olabilmesi için yılların geçmesi lazımdı. Yıllardan sonra ustabaşı olsaydı ne? Dudak büktü. Seninki bu yakınlarda iyi bir tehlike atlatmış dedi. Güllü düşüncelerinden sıyrılıp sordu, ne tehlikesi? Öldürdüğü oğlanın ağası askerden gelmiş. Hamza'yı arıyormuş. Bereket Muhsin Usta'ya. Üzerinde durmadı. Tıpkı Kemal'e benziyormuş. İlgilendi. Onun gibi iri yarımıymış. İri yarıymış. Ne olursa olsun Kemal'i bile yitirmişti içinde. Bu, Şerif hepsinden iyiydi. Elini delikanlının omzuna koydu. Beriki döndü, bakıştılar. Kadının istekli bakışları tahrik edici ve her şeyi açıklayıcıydı. Delikanlı arabayı durdurdu. Kadın köşeye büzüldü, gözlerini yumdu. Genç adam yanına geçip elini avuçlarına alıncaya kadar gözlerini açmadı. Dudak dudağa geldiler. Araba geri dönüp çiftliğin yolunu tutmuştu ki Şerif Usta. O herifi niye hala dehlemiyorsun dedi. Zekayı mı? He. Nasıl dehlerim? Umumi vekilim. Hiç olmazsa evinden çıkar. Cevap vermedi ama içerlemişti. Ne karışıyordu? Sevmiyordu böyle gammazlıkları. O gece Paşazade'nin evinde Zekayı da tam sırasını getirmiş, Şerif'in aleyhinde konuşmuştu. Şimdi de bu. Ne türlü davranması gerektiğini bilirdi. Hiç kimseden akıl almaya ihtiyacı yoktu. Çiftlikte arabadan indi, Zekai ile karşılaştı. Adam, sizinle biraz görüşmek istiyorum dedi. Peki buyurun. Yukarı çıktılar, odanın ortasında durdular. Genç kadın evet dedi. Elleri arkasındaydı. Zekai kendini zapt ederek, çiftlikte bundan sonraki durumumu öğrenmek istiyorum dedi. Güllü elleri arkasında pencereye kadar gitti, dışarıyı uzun uzun seyrettikten sonra geri geldi. Umumi vekilimsiniz, defterleri, hesapları tutarsınız. Reşit Emmi ile birlikte çiftliği idare edersiniz işte, ne bileyim ben. Hayır, vazifemin neden yahut nelerden ibaret olduğunu öğrenmek isterdim de. Öğrendiniz şimdi değil mi? Öğrendim, yalnız. Ne yalnızı? Birdenbire bu kadar değişmenizin sebebini anlayamadım. İyi düşünürseniz anlarsınız. Çok düşündüm. Güllü küçümseyerek baktıktan sonra bir kadının buhranlı, zayıf anından kabaca istifade etmek doğru değildir dedi. Zekai kızardı, o geceyi hatırladı. Bunu Güllü de hatırlamıştı. Ne olursa olsun nefis bir geceydi, sonu böyle olsa bile. Artık bütün ümitleri kırılmış, yıldızı parlamaya başlayan Şerif Usta'yı kenardan hasetle göz hapsine almıştı. Yapacak başka şeyi yoktu. Basıp gitse bu rahatı da bulamayacaktı. Aradan Muzaffer de çıktıktan sonra, çünkü yeni bir arka, yeni bir geçim kapısı bulmak o kadar zordu ki, Paşazade bile peşinde çifte çifte dal kavuk. Bu dal kavuklarla savaşa geçmek, sivrilmek, onlardan çok daha yararlı olduğunu Paşazade'ye kabul ettirmek. Çiftlikte hatta çiftlik katibi olarak kalmak bile basıp gitmekten karlıydı. Şerif ise ağzı kulaklarında hanımı 5 kadillaka atıp atıp götürüyordu. Nereye? Şehre yakın köylere, daha uzaklara. Hanımın canı nereye isterse oraya. Halbuki Zekai hanımın değil, Şerif'in canının istediği yere gittiklerini, genç kadının delikanlıyı metres olup çıktığını zannediyordu. Böyle bir şey yoktu. Delikanlıyı beğendiği halde henüz metresi olamamıştı. Gebeydi. Gün geçtikçe de ağırlaşıyordu. Hele metres olmaya hiç niyeti yoktu. Bir gün çiftlikten hayli uzak, ıssız bir yerlerde delikanlı arabayı durdurdu. Güllü önce herhangi bir arıza olduğunu zannederek aldırış etmediyse de delikanlının niyetini sezince ''Ne o?'' dedi. ''Ne o mu? Ne osu var mı Allahsız?'' telaşlandı. ''Geçme bu tarafa Şerif.'' Cevap vermedi, direksiyondan yere atladı. ''Gelme diyorum sana.'' Aldırmadı. ''Gelme Şerif, fena olur.'' Delikanlının eli arka kapıya uzandı, öylece kaldı. Gözleri hayretle açılmıştı. ''Ya?'' dedi. ''Evet.'' Vaktiyle Muzaffer Bey'in hediye ettiği küçük tabancasını portmeninden çıkarmış, doğrultmuştu. Peki ne olacak bunun sonu? Bilmiyordu ki. Zekaiye değiştiği genç yakışıklı Şerif de sarmamaya başlamıştı. Toy mu buluyordu, cahil mi, görgüsüz mü, kaba mı bilmiyordu. Bilmiyordu ama herhalde ne Zekai ne de Şerif'in Muzaffer Bey'den boşalan yeri dolduramayacakları sonucuna varmıştı. Aklıyla değil, hissiyle. Çok geçmeden hanımın bu hali, yani Şerif'e karşı soğuk davranmaya başlaması, Zekai'nin de dikkatini çekti. Berber Reşit'in de dikkatini çekti. İlle Berber Reşit. Değişivermişti. Şerif Usta'nın da yıldızı sönmemişse bile sönmek üzereydi. Fermede cins bir tazı hissiyle bekleyecekti. Ne zamana kadar? Hanımın aport diyeceği ana kadar. Bir gecede Güllü'nün sancısı tutuverdi. Büyük analığın hesaplarına göre daha vakti olmalıydı ama dinlemedi. Hemen şehre götürülmesini istedi, götürüldü. Önceden haberli ahbap bir doğum doktorunun özel kliniğine yatırıldı. Büyük analığı yanından ayrılmadı. Zekai ile avukat da sık sık yokladılar. Berber Reşit ile Şerif çiftlikte kalmışlardı. Şerif o gün tabanca çekilişinden beri durgundu. Sokulmuyor, kendi kendine alıp veriyordu ama ipi de büsbütün koparmıyordu. İhtimal gebe olduğu için o türlü davranmıştı. Bununla beraber tabanca çekmesi çok ağır bir davranıştı. Çekmeden güzellikle söyleyebilirdi. Doğumdan sonrayı beklemeye karar verdi. Doğum kolay geçmiş, Tosun gibi bir oğlu olmuştu. Göbek adını Muzaffer, asıl adını da vaktiyle babasının arzuladığı üzere Erdoğan koydu. Başta Paşazade ile metresi, Muzaffer Bey zamanında tanıştığı, hala da şehre indikçe ziyaretlerine gittiği uzak, yakın eş dostu ahbabı tebrike geldiler. Hediyeler getirdiler. Tebriğe gelenler arasında çiftliğin avukatı da vardı. Bir zamanlar Muzaffer Bey, şimdi de Zekai'nin sık sık uğrayıp direktifler verdikleri ama Zekai'nin daha çok direktif aldığı genç avukatın ismini Güllü çok işitmiş, yüzünü görmemişti. İlk görüşte dikkatini adam akıllı çekti. Boy, poz, endam, kibarlık. Mim koydu. Doğumdan sonraki normal devreyi atlatıp çiftliğe dönüşünün haftasında genç avukatı hem bir takım işleri görüşmek hem de daha yakından görebilmek için çiftliğe davet etti. Umduğundan da hoş bulmuştu genç adamı. Muzaffer'le de Şerif birleşiyordu onda galiba. Geç vakte kadar yenildi, içildi, dereden tepeden konuşuldu. Bu arada hanımın genç avukata karşı ilgisi ne Berber Reşit'in ne de Zekai'nin gözünden kaçtı. Ne oluyordu? Berber Reşit'e göre hava hoştu. Hatta böyle akıllı, efendiden birinin olması Zekai'den de Şerif'ten de iyiydi. Ama acele etmemeye karar verdi. Peşin Zekai, sonra Şerif, şimdi de avukat. Daha sonra bir başkasının hepsini silmeyeceği ne belliydi. Genç avukat şehirde değil de niçin çiftlikte oturduğunu sordu. Güllü çocuğu olalı beri büsbütün irileşmiş memelerini zor zapt eden südyeninin gerdiği göğsünü elleriyle yerleştirerek anlattı. O da bilmiyordu niçin oturduğunu, galiba alışmıştı. Sonra sakindi. Rahmetli kocasının hatıraları. Kendini tuttu. Karşısında müthiş ümitlerle safi kulak kesilmiş, göz kırpmadan dinleyen yeni Aso'ya, kocadan, hele onun hatırından söz açmak doğru muydu? Avukat da kulaklarına kadar kızarmış, ümitleri bir an gölgelenir gibi olmuştu ama tınmadı, pişkindi. Hukuk öğrenimini yaparken yakın ilgilerini gördüğü kart ama zengin hanımefendilerle gününü gün ettiği yıllardan idmanlıydı. Sözü değiştirdi. Sizin gibi her hususta ince bir bayanı sıkabilirdi. Taş gediğine konmuştu. Genç kadının gururu okşandı. Ne kibar adamdı ya Rabbi. İstanbul'da yerleşmeye karar vermiştik efendim dedi. Olmadı. Haklısınız. Fakat bilir misiniz ki Anadolu'da para İstanbul'da yermek için kazanılır. Çok doğru. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Hatta İstanbul'u da atlayın. Avrupa'yı kastediyorsunuz değil mi? Çok anlayışlısınız. Aman efendim rica ederim. Kendi hususiyetlerinizi başkalarına yakıştırmakta bu kadar cömert davranmayın. Güllü bir kahkaha attıktan sonra kadehini kaldırdı. Kibar dostlarım için içiyorum. Ben de ama bir şartla. Hayretle sordu. Nedir? En kibar ve en nazik dostumun şerefini. Çoktandır unuttuğu bir kelimeyi patlattı. Mervelux. Kelime tam yerinde kullanılmış, kadehler son damla yerine geçmişti. Birbirlerine az daha yakınlaştıklarını anladılar. Ne Berber Reşit ne Zekai. Yalnız Berber Reşit, yalnız Zekai değil, aralarındaki masa bile silinmişti. Meze ve içki yüklü masanın üzerinden uzanan eller birbirini tuttu. Genç avukatın sayısız el, dudak, gerdan, göğüs, meme, göbek ve daha pek çok yerler öpmüş şehvetli, kalın ama son derece kurnaz dudakları, genç kadının ojeli zarif tırnaklarına hafifçe dokundu.